Ayrım 47, sayfa 472. 46. Sadece siz değilsiniz terk edilen. Nusret Hanım'ın boynuna saplanmış alet de pekala bir mektup açacağı olabilir. Evimin sokağına girinceye kadar kurcalayıp durdu zihnimi Başkomiser Nevzat'ın sözleri. Acaba bildiği bir şey mi vardı? Mektup açacağını denize attığının farkındayız mı demek istiyordu. Nasıl olabilir ki? Ya Adem fikrini değiştirip olanı biteni anlattıysa? Neden yapsın? O namussuz alacağı paraya bakar. Ödemeyeceğim demediğime göre yok yok gammazlamaz. En azından şimdilik. Feleğin çemberinden geçmiş o polis niye öyle konuştuğu zaman? Rastlantı mı? Yok, rastlantı filan değil, benim ahmaklığım. Mektup açacağı lafını ben atmadım mı ortaya? Hem benden şüpheleniyorlarsa neden Çetin'in peşine düşsünler? Nevzat bile neredeyse emin oldu cinayetleri o çopur suratlı oğlanın işlediğine. Umarım yakalamışlardır o canavarı da hepimiz rahat bir nefes alırız. Buzdan bir gecenin içinde yürüyordum. Her yanım beyazlık, her yanım kristal. Ne yuvasız kalmış bir kedi, ne yiyecek peşinde aç bir köpek. Benden başka tek canlı yoktu sokakta. Işıkları sönmüş mahallemizin sakinleri çoktan bırakmışlardı kendilerini uykunun ılık kucağına. Kar tümüyle durmuş, soğuk bir hava kaplamıştı ortalığı ama nedense içime ferahlık veriyordu bu keskin ayaz. Denizden esen taze rüzgar adeta beynimin koridorlarında geziniyor. 3 gündür ardı ardına gelen ağır olaylarla sersemleyen ruhumu kendime getirmeye, cinayetlerin insanlıktan çıkardığı benliğimi toparlamaya çalışıyordu. Bu mümkün müydü? Beni derinden etkilemiş, etkilemek ne kelime, doğrudan hayatımın anlamı olmuş 2 insanı kaybetmiştim hem de 2 gün arayla. Hem de 2 korkunç cinayetle bu ağır travmayı atlatmak, yeniden normal hayatıma dönmek normal mi? Öyle bir anım oldu mu ki benim? Şevki Paşa konağında yaşananlardan normal bir hayat çıkar mı? Çökmüş bir imparatorluğun tedavülden kaldırılmış bir ailesi. Aklını devletle sadakatle bozmuş iç güveysi bir baba. Kendini kifayetsiz hissettiği için olsa gerek, otoriter görünmeye çalışan zavallı bir adamcağız. 3 mutsuz kadın. Hayır, haksızlık yapmayayım. Anneannem mutsuz sayılmazdı. Hiç değilse onun güzel anıları vardı sığınabileceği. Ama kızları saadeti çoktan yitirmişti. Teyzem daha şanslıydı. Bağırıp çağırıyor, içindekileri dökebiliyor, kendini rahatlatabiliyordu. Kötü olabilecek cesareti vardı en azından. Kıskanmaktan çekinmiyordu. Çekinmek bir yana bunu belli etmekten büyük bir zevk alıyordu. Bilhassa da tek kardeşine, biricik ablasına, benim bahtsız anneme karşı. Nefret ediyordu annemden. Hem daha güzel olduğu için, hem babam annemi terk etmediği için, daha da çok o sahte iyimserliği için. Gerçek olmasa da pespembe iyimserlik. O sahte iyimserliğin şemsiyesi altında huzuru bulmaya çalışıyordu. Sanırım sonlara doğru özellikle de babamın ölümünün ardından buldu hayallerinde var ettiği bu olmayan cenneti. Olmayan mı? Belki de bunu söylemeye hakkım yok. Sizi bahtiyar ediyorsa kapıldığınız duygunun gerçek olup olmamasının ne önemi var? İnanmak kafiydi. Tartıştıkça, düşündükçe, kurcaladıkça mutluluk zedelenir. Bir yerlerinden yara alırdı, bir de bakmışsınız eriyip gitmişti o güzel günler avuçlarınızın arasından. Ne zaman başladığını görmediğiniz, ne zaman sona erdiğini fark etmediğiniz şu kar yağışı gibi. Fakat Şazi'ye katılmıyordu bu görüşe. Ona göre mutluluğun da hakikisi, sahtesi vardı. Olmayan bir mutluluğa inanmak, hastalıklı bir ruhun belirtisiydi. İnsan benliğinde yarılma yaratabilirdi. Şazi'ye, mutsuz kız kardeşlerin arasında büyüyen bir kız çocuğu. Şevki Paşa konağından bir başka mutsuz kadın. Belki de o derin mutsuzluktan kurtulmak için psikanalize merak salmış bir aile ferdi. Ve Müştak Serhazin. Ailenin o kadim mutsuzluğunu inatla sürdürmeye niyetli Serhazinlerin son erkeği. mesleğini, kariyerini, köklü ailesinin geleceğini, yani bütün bir ömrünü tekyanlı bir sevda uğruna hoyratça harcamayı marifet sanan müzmin aşık. Müzmin aşık olmanın bile bir manası vardı. Aşk şarabını içmeyenler nereden bilsin onun sarhoşluğunu? O sarhoşluk bile bir kimlikti, bir hayat tarzıydı. Şimdi o da yok. Nusret öldü, tıpkı Tahir Hakkı gibi. Sonsuza kadar bırakıp gitti beni. Artık Nusret'in bir gün beni yeniden sevebilme ihtimali bile yok. Geri dönme ihtimali yok. Telefonla arama ihtimali yok. Mektup yazma ihtimali yok. 21 yıl önce beni acımasızca terk eden o zalim kadın artık hiç gelmeyecek. Ne zalimliği kaldı, ne hasreti. Sadece o aşk. Sadece o müzmin aşık. O müzmin aşık bundan sonra nasıl yaşayacak? Kendini artık neyle, nasıl kandıracak? Müştak hocam. İrkildim. Bu da kimdi? Etrafa bakındım. Hiç kimseyi göremedim. Artık gaipten sesler mi duymaya başlamıştım? Müştak hocam, buradayım. Müştak hocam. Başımı çevirince yandaki apartmanın gölgesine park edilmiş golf arabanın yanında uzun boylu birini fark ettim. Tanıdık geliyordu. Gözlerimi kısarak anlamaya çalıştım. Anladığım anda da kalbim deli gibi çarpmaya başladı. Çetin'di. Şu çirkin suratlı psikopat. Hayatta en sevdiğim iki kişiyi benden alan o kanlı katil. Çantamdaki tabancayı çıkarmalıydım ama babamın silahına geçici olarak el koymuştu polisler. Gerçi el koymasalar ne olacaktı? Bu acımasız cani silahı kullanmama izin verir miydi sanki? Hızla ona döndüm. Dönerken de çantamı bir kalkan gibi önüme tuttum. Bıçakla filan saldırırsa diye. Ama o iri yarı oğlan ne bıçak çekti ne de üzerime atlamaya kalktı. İftira ediyorlar hocam. Yıkılmış, yorgun bir hali vardı. Ayaklarını sürüyerek yaklaştı. Polislere inanmayın, iftira. Tahir Hoca'yı ben öldürmedim, doğruyu söylüyorum. Ne Tahir Hoca'yı ne de bir başkasını. Olan biteni anlamakta zorluk çekiyordum. Sen neden bahsediyorsun Çetin? Diye oyalamaya çalıştım. Ama onun dolaylı konuşmalar için harcayacak vakti yoktu. Polis her yerde beni arıyor hocam. Evime gelmişler, bulamayınca da babamı aramışlar. Annemin yüksek tansiyonu var. Yataklara düşmüş kadın. Babam Allah belanı versin diye beddualar yağdırıyordu telefonda. Anlaşılan evini basan polisler ele geçirememişlerdi bu caniyi. Cani mi? Daha çok zavallı bir kaçağı andırıyor. Lütfen yardım edin. Sizden başka kimse kurtaramaz beni. Vallahi ben kimseyi öldürmedim. Acıklı bir hali vardı. Sabahki o herkese efelenen deli bozuk gitmiş, kendi gölgesinden korkan bir adam gelmişti yerine. Her şeyi açıklayabilirim. Hepsini ne isterseniz. Size telefon eden de bendim. Ne telefondan bahsediyordu bu? Evet, bu akşam sizi arayan bendim. Tahir Hoca'nın öldürüldüğünü söyleyen o kişi. Şaşkınlıktan gözlerim neredeyse dışarı fırlayacaktı. Sen miydin? Bendim. Karanlıkta yüzünün kızardığını göremesem de ezik tavırlarından ne kadar mahcup olduğu anlaşılıyordu. Evet, o bendim. Ankesörlü telefondan aradım. Mecidiyeköy'den. Telefonun almacını mendille kapattığım için sesimi tanıyamadınız. Ortalık ansızın aydınlanıverdi. Bir otomobilin farları tabak gibi ortaya çıkardı ikimizi de. Korkuyla sıçradı Çetin. Polisler... Hayır, bedenlerimizi yalayıp geçen farlar bir polis aracına değil, sokağımızın tek rock müzisyeni Apache Nejat'ın fıstaki yeşil Volkswagen'ine aitti. Yeniden ıssız sokağın güvenli alacakaranlığına gömülmek bile rahatlatmadı Çetin'i. Hocam, burada durmayalım, sokak ortasında öyle. Evinize çıkıp konuşsak. İşte o zaman bir kurt düştü içime. Yoksa bütün bu korku, bu perişanlık hali numara mıydı? Nusret'le Tahir Hakkı'ya yaptığı gibi beni de kendi evimde boğazlamayı mı tasarlıyordu? 3 klasik Osmanlı çağı tarihçesi 3 gün içinde esrarengiz şekilde öldürüldü. Bakışlarım Çetin'in önünde dikildiği arabasına kaydı. Belki Erol denen zibidiyle o yılan bakışlı Sibel de buralarda bir yerdeydi. Alacakaranlıkta aracın içinde kimseyi görememiş olsam da riske giremezdim. Hayır, evde hastam var, yaşlı teyzem. Gecenin bu saatinde onu rahatsız edemem. Titreyen parmaklarıyla arabasını gösterdi. İçeride konuşalım o zaman. Bir adım geriledim. Olmaz, gel şöyle yürüyelim. Hiç beklemediği bir tavırla karşılaşmış gibiydi. Siz de benden şüpheleniyorsunuz. Artık rol yapacak halim kalmamıştı. Haksız mıyım? Kimliğini, sesini gizliyorsun. Sonra gecenin bir yarısı kanun kaçakları gibi karşıma çıkıyorsun. Nasıl güveneyim sana? Omuzları iyice çöktü. Beli kamburlaştı. Haklısınız. Haklıyım tabii. Başından beri bir şeyler saklıyorsunuz benden. Nasıl inanayım şimdi ben sana? Hakkına vereceğim hükmü bekleyen bir köle gibi boynunu bükmüştü. Peki dedim, yaptığımın doğruluğundan kuşku duyarak. Anlatacakların varsa seni dinlerim, ama bu karanlık köşede değil. Gel şöyle caddeye doğru yürüyelim. Ürkek gözlerle baktı işaret ettiğim yöne. Gören de sokağın sonunda ellerinde ağır silahlarla özel timcilerin pusu kurduğunu sanırdı. Korkma Çetin bu kadar yahu. Polisler seni niye burada arasın? İleride bir sabahçı kahvesi var. Oraya oturur konuşuruz. Tedirginlik içinde mırıldandı. Yok, bir yerde oturmayalım Müştak hocam. Baskın maskın olur. Ne yapacağını bilemiyormuş gibi bir sokağın sonuna bir yüzüme bakıyordu. E tamam, yürüyelim o zaman. İnanılır gibi değildi. Sabah deli danalar gibi herkese saldıran o psikopat, bu süngüsü düşmüş sünepe olanla aynı kişi miydi? Tamam, yürüyelim. Az önce geldiğim yolu gerisin geri adımlarken Tahir Hakkı eceliyle öldü diye aceleyle açıkladı. Gözlerimin önünde kalp krizi. Ters ters baktım suratına. Nasıl kalp krizi? Adam kanlar içindeydi. Kuru kuru yutkundu. Düşerken başını sobaya çarptı. Çinili sobaya. Nevzat'ın sözlerini hatırladım. Ya bu bir kazaysa demişti tecrübeli polis. Kurtarmak için çok uğraştım diye izah etmeyi sürdürüyordu Çetin. Kalp masajı bile yaptım. Tahir Hoca'nın göğsündeki morluklar geldi gözlerimin önüne. Onu da bilmiştik başkomiser. Belki de kalp krizidir demişti. Eğer öyleyse ne yani, Çetin de mi masum? Hayır, buna inanamazdım. Suçlarcasına adeta öfkeyle sordum. Niye doktor çağırmadın ya da ambulans? Çok geçti. Sokağın ortasında durdu, ağlamaklı bir sesle yalvardı. Vallahi billahi doğru söylüyorum Müştak hocam. Yere düştüğünde çoktan ölmüştü. Hayır, ikna olmayacaktım. Hayır, onun suçsuz olduğunu kabul edemezdim. Sen de onu öylece bırakıp kaçtın. Çaresizce ellerini yana açtı. Neredeyse dizlerinin üzerine çökerek yalvaracaktı. Korkmuştum hocam, çok korkmuştum. Ama yaşama şansı olsa yine de bırakmazdım onu. Anlattım işte, Tahir Hoca çoktan ölmüştü. Birden ağlamaya başladı. Hüngür hüngür değil ama iri bedenini sarsacak kadar kuvvetli bir ağlama. Allah benim belamı versin. Öfkeme yeniliyorum her seferinde. Adamcağız haklı olarak şüphelenmiş benden. Nusret'i sen mi öldürdün diye sordu. Ben de hayır dedim. Açıklamaya çalışırken işte tam o sırada daha fazla konuşamadı. Hıçkırıklara boğuldu. Merhamete benzer bir duygu kıpırdandı içimde. Galiba inanmaya başlamıştım bu şüpheli oğlanın sözlerine. Cebimde unuttuğum Nevzat'ın mendilini uzattım. Al şununla sil yüzünü. Hiç itiraz etmeden aldı mendili. Sağ olun. Gözyaşlarını kurularken ben de sakince düşünmeye çalışıyordum. Eğer katili o değilse kimdi? Birden yanlış fikir yürüttüğümü fark ettim. Ortalıkta iki cinayet vardı. Belki Tahir Hoca eceliyle ölmüş olabilirdi ama Nusret'in kalp krizi geçirmediği gün gibi ortadaydı. Yani şimdi karşımda ezilip büzülen bu oğlan Nusret'i acımasızca boğazlamış, Tahir Hakkı'yı öldürmek istemese de sinirlendirerek yaşamını kaybetmesine yol açmış olabilirdi. Nasıl öğrenecektim hakikati? Yaşananları en başından anlattırmalıydım ona, en küçük bir detayı bile atlamadan. Ne demişti rahmetli babam? Şeytan detaylarda saklıdır. Bu genç irisinin gözyaşlarına inanmam için hiçbir sebep yoktu. Ama inanmış görünmem işe yarayabilirdi. Kendisine yardım edebileceğimi düşünürse daha kolay açılabilirdi. Bak Çetin dedim, elimi omzuna koyarak. Sana yardım etmemi istiyorsan her şeyi anlatmalısın. Ne olup bittiyse hepsini öğrenmek istiyorum. Tamam hocam, anlatayım. Elinde tuttuğu usta polisin mendilini karşısındaki acemi sorgucuya uzattıktan sonra başladı açıklamaya. Bu öğleden sonra Tahir Hoca aradı. Yine kandırmaya çalışıyordu beni. Hayır diye sertçe ikaz ettim. Sadece bugün değil, en başından beri olanları soruyorum. Nusret'le yaptığınız tartışmadan, Akın'a attığın tokattan bahsediyorum. Başından beri benden sakladığın bilgilerden. Karşı karşıya duruyorduk. Kardan yayılan aydınlık yüz çizgilerini daha keskin hale getiriyor. Zaten itici olan görüntüsü ürkünç bir maskeye dönüşüyordu. Hiç umurumda değildi. Artık o sınırı geçmiştim. En küçük bir detayı bile atlamayacaksın diye bir kez daha vurguladım. Sana yardım etmemi istiyorsan her şeyi bilmeliyim. Eksiksiz olarak, anladın mı? Sanki emir erinmiş gibi hazır ol vaziyetinde başını salladı. Anladım. Nasıl da ölgün çıkıyordu sesi, nasıl da yenilmiş. Eğer yalan söylediğini ya da benden bir şey sakladığını fark edersem seni burada bırakır giderim. Gitmeyin hocam. Yutkunmaya başladı. Sanırım yine gözleri dolmuştu. İşte bakın, demek benim gibi sulu gözün biriymiş bu afilli delikanlıcık. Anlatacağım hepsini, ne olup bittiyse. Yine burnunu çekti ardı ardına birkaç kez. Aslında olayları başlatan Tahir Hoca olmuştu. Yoksa ben nereden tanıyayım Nusret Özgen'i? İnce bir buz tabakasıyla kaplanmış sokağa yeniden adımlamaya başlarken dökülmüştü bu cümleler ağzından. Yine bir numara çevirmeye mi çalışıyordu bu sahtekar olan? Olanı biteni ölmüş hocamızın üzerine yıkıp Varta'yı atlatmak mı istiyordu? Bu konu bir yıl önce açılmıştı ilk kez diye sürdürdü anlatmayı. Tahir Hoca'nın evindeydik. Sibel, Erol ve ben. Bir pazar kahvaltısı. Biliyorsunuz kalabalık kahvaltılara bayılırdı hoca. Bir telefon geldi. Nusret Hanım arıyordu. Hoca onunla samimi bir tavırla konuştu ama telefonu kapatınca suratı asıldı. Yine neyin peşinde bu kadın? Gibilerden mırıldandı. Merak ettik. Sorunca da kadının ilginç olmak, dikkat çekmek adına milli manevi değerlerimizi hiçe sayan çalışmalar yapmaktan çekinmediğini söyledi. Hiç unutmam, aynen şu cümleyi kurdu. Kadının gözü kendinden başka kimseyi görmüyor. Affedersiniz ama konuşmada sizin de adınız geçti. O kadının size çok büyük kötülük yaptığını anlattı. Olayların ayrıntısına girmedi ama aranızda bir gönül ilişkisi olduğunu hepimiz anladık. Konu uzamadan kapandı ama 2 ay sonra yeniden gündeme geldi. Yahya Kemal Enstitüsü'nde Fetih ve Şiir başlıklı bir konferanstan dönüyorduk. Yine telefonu çaldı Tahir Hoca'nın. Arayan yine Nusret Hanım'dı. Konuşma bitince kadın çıldırmış diye öfkeyle söylenmeye başladı. Manyak, Fatih'in mezarını açtırmak istiyor. Toksikoloji incelemesi yaptıracakmış. Neymiş efendim? Ulu Hakan zehirlenmişmiş de, gerçeği bilmek herkesin hakkıymış da, bu türden olayları aydınlatmak tarihçilerin göreviymiş de, hepimizin daha cesur olmasına ihtiyaç varmış da, bilim adamları resmi görüşlerden uzak durmalı, devletten bağımsız olmalılarmış da. Niyeti belli, yine sansasyon yaratacak. Fatih Sultan Mehmet'in aziz naaşı üzerinden kendi reklamını yapacak. Bir de utanmadan benden yardım istiyor. Mezarı açtırmak için vakıflar müdürlüğüne başvurması gerekiyormuş da, eğer tarihçilerden imza toplarsa bu işi kolayca yapabilirmiş de. İlk imzayı da ben vermeliymişim. Benim gibi saygın bir bilim adamı onu desteklerse ötekiler de peşimden gelirmiş. Bunları duyunca benim de kan beynime sıçradı. Ne yapmak istiyordu bu kadın? Bu toprakların en büyük padişahının şüpheli ölümünü bahane ederek milli tarihimize leke sürmesi istemesindeki gizli amaç neydi? Gizli amaç mı diye mırıldandım. Çetin'in ne demek istediğini anlamayarak. Tahir Hoca söylemişti işte. Başka ne maksadı olabilir ki Nusret'in? Ne kadar da safsınız diyen bir bakış belirdi gözlerinde. Biz bu konuda Tahir Hoca'nın saptamasına katılmıyorduk. Siz kimsiniz diye kestim lafı. Sokak lambasının altında durmuştuk. Bir teşkilattan mı bahsediyorsun? Konuşurken kapıldığı heyecan anında sönüverdi. Yok hocam, ne teşkilatı? Yine düştü süngüsü, yine derin bir ürküntü kapladı gözlerini. Ben o işleri bırakalı yıllar oldu. Babama, daha da önemlisi Tahir Hoca'ya söz verdim. Yemin ettim, benim o taraklarda bezim yok. Şiddet, terör bana uzak şeyler. Daha bu sabah yolda giderken kamyon şoförüne savurduğu galiz kövürler yankılandı kulaklarımda ama duymazdan geldim. Kim o zaman biz dediklerin? Kim olacak hocam? Sibel'le Erol. Biz bu işin altında politik bir mesele olduğunu düşünüyorduk. Bölgemizde yaşananları biliyorsunuz. Türkiye eski günlerine dönebilir. Orta Doğu'da lider ülke olarak öne çıkabilir. Osmanlı zamanında olduğu gibi yıldızı parlayan ülke, tam da böyle bir dönemde Amerika'da yaşayan güya Türk bir profesör, Osmanlı'nın şanlı geçmişine leke düşürecek bir projenin düğmesine basıyor. İlginç değil mi? Kendisini onaylayacağımdan şüphe duymuyor gibiydi. Hakikaten hiçbir fikrim yok Çetin, dedim önümdeki yekpare buz tabakasına basmamaya özen göstererek. Güncel politika ile ilgilenmiyorum ama benim tanıdığım Nusret böyle pis işlere girmez. Hele hele sözünü ettiğin türden politik komplolara asla bulaşmaz. Tahir Hoca'nın söyledikleri akla daha yakın. Nusret ilginç bir projenin peşindeydi anlaşılan. Fatih'in zehirlendiğini kanıtlayarak yeni bir tartışma başlatmak istiyordu. Değişmiş olamaz mı? Amerika'da ne beyin yıkama yöntemleri var, ne de olsa uzun zamandır görüşmüyor musunuz? Sadece son cümlesi alakadar ediyordu beni. Nereden biliyorsun görüşmediğimizi? Hoca söyledi, Nusret Hanım'ın ölüm haberini aldıktan sonra bizi başına toplamıştı. Demek Tahir Hakkı eski sevgilimle görüşmediğimizi biliyordu. Niye bana söylemedi? Belki emin değildi ama daha da enteresanı, Nusret'in öldürülmesinden sonra bu çocukları başına toplayıp bir durum değerlemesi yapmış olmasıydı. Merakımı gizlemeye çalışarak sordum. Nasıl geçti benim adım o toplantıda? Toplantı değildi, öylesine bir araya gelmiştik. Cinayetten bir gün sonra Tahir Hakkı'nın evinde. O çağırmıştı üçümüzü de. Olayların perde arkası bir bir açığa çıkıyordu. İşte emin olmak için sordum. Üniversitede konferansın olduğu günün sabahından mı söz ediyorsun? Evet, Nusret Hanım'ın ölüm haberini alır almaz bizleri aradı. Galiba hepimizden şüpheleniyordu. Dün akşam neredeydiniz diye sıkıştırdı üçümüzü de. Sahi neredeydin? Hoca seni cep telefonundan aramış, ulaşamamış. Evden aramış, bulamamış. Ne halt karıştırıyordun o saatlerde demenin tam yeriydi ama Çetin'i ürkütmemek için sesimi çıkarmadım. Bıraktım, anlatsın. Bıraktım, eteğindeki taşları döksün. Cinayetle bir ilişkimiz olmadığını öğrenince rahatladı Tahir Hoca, ya da öyle göründü. Çünkü kuşkusunu hep sürdürmüş anlaşılan ama bize belli etmek istememiş. Olay artık polise intikal etti, dedi sakin bir tavırla. Bu konuda yapacağımız bir şey yok. Lakin şu Fatih'in mezarını açma bahsini kapatalım artık. Bu saçmalığı daha fazla insanın öğrenmesine lüzum yok. Sizden ricam, Nusret'in projesi gündeme gelirse lütfen kimseye bir şey söylememeniz. Delinin biri bir kuyuya taş atar, 40 akıllı çıkaramaz sonra. Yıllar önce benim gençlik dönemimde de Elif Naci diye bir ressam bu işi kurcalamıştı. Alman tarihçi Babinger'in tezini sanki kendi fikriymiş gibi ortaya atmıştı. Basında olaya müdahil oldu. Açık oturumlar, gazete yazıları filan neredeyse açacaklardı Fatih'in türbesini. Neyse ki sonunda sağduyu galebe çaldı da vazgeçtiler bu tuhaflıktan. Artık Nusret vefat ettiğine göre biz de bu konuyu kapatalım. Hiç olmamış gibi davranalım. Hoca böyle deyince uyarmadan duramadım. Tamam da Akın denen şu oğlanla Müştak Hoca zaten biliyordur projeyi. O meşhur soğukkanlılığıyla cevapladı. Akın zavallı bir çocuk. kendi derdine düşmüş, bir an önce kapağı yurt dışına atmanın peşinde. Bu meseleyi uzatacağını sanmıyorum. İhtiyaç olursa bizzat ben konuşurum onunla. Müştak'a gelince bu meseleden haberdar olduğunu sanmıyorum. Zaten Nusret'le yıllardır görüşmüyorlardı. Dün telefonla konuştuk, bu konunun kapağını bile kaldırmadı diyerek ilişkinizi anlatmaya başladı. Daha doğrusu Nusret Hanım'ın size yaptıklarını. Allah rahmet eylesin, ölünün ardından konuşulmaz ama çok vefasız biriymiş o kadın. Yanı başımda yürüyen Çetin galiba bakışlarını bana çevirmişti. Farkında değilmiş gibi yaptım, ağır adımlarla ilerlemeyi sürdürdüm. Kadınlar neden böyle Müştak hocam? Ne yani, şimdi bir de aşk üzerine sohbet mi edecektik? Boş ver Çetin, bunlar karışık işler. Biz o sabaha dönelim üniversiteye. Benim odama geldiğinizde Nusret II. Murat'ın ölümünü araştırıyor dediğimde o sebepten mi sözlerimi desteklediniz? Şu baba katilliği meselesinden bahsediyorum. Fatih'in mezarını açma teşebbüsünü gizlemek için mi? Utangaç bir gülümseme belirdi dudaklarında. Kusura bakmayın, Tahir Hoca'nın fikriydi. Ya odamda yaptığınız arama, o da mı hocanın fikriydi? Resmen durduğu yerde sarsıldı. Gözlerini yere dikmiş, ne diyeceğini bilemiyordu. Söylesene, koridorda çarptığım kişi sendin değil mi? Bendim, diye fısıldadı. Pişman olmuş gibi bir hali vardı. Çok özür dilerim hocam. Fatih projesini bilmediğinizden emin olmak istiyordum. Tahir hocanın söylediklerine inanmamıştım. Nusret Hanım'ın uluslararası bir komplonun parçası olduğunu düşünüyordum. Yanlış anlamayın, sizi suçlamıyorum ama emin olmam gerekti. Sadece dosyalarınıza bir göz atmak istedim. Zaten kolayca giriliyor içeri. Anahtarla da ortalıkta. Bağnazlık nasıl da akıl tutulması yaratıyordu insanlarda. Emin oldun mu bari diye söylendim alaycı bir tavırla. Haksız olduğumu biliyorum. Yüzüme bakabilecek cesareti yeniden kazanmıştı sonunda. Ama anlamaya çalışın, kadının biri çıkmış Fatih'in zehirlendiğini söylüyor. Araştırmalar yapacak, makaleler yazacak. Dünya aleme rezil edecek bizi. Sadece zehirlendi dese iyi. Venedik meclisinin suikast girişimlerinden hepimiz haberdarız. İtalyanlar zehirledi denip geçilebilir. Fakat Nusret Hanım bu alçakça eylemin 2. Bayezid tarafından tasarlandığını söylüyordu. Bu suikasti bizzat Ulu Hakan'ın oğlu, Osmanlı Devleti'nin 8. Padişahı 2. Bayezid'in yaptırdığına inanıyordu. Hani 1481 yılında Fatih Sultan Mehmet'in çıktığı seferin nereye yapılacağı bilinmiyordu ya, Nusret Hanım'a göre biliniyormuş. Fatih Amasya'ya yürüyormuş Bayezid'in üzerine. Eğer buyruğunu yerine getirmeyen, koyduğu vergileri toplamayan oğluna savaş açmaya gidiyormuş. Çünkü dar kafalı, yeterince atak olmayan büyük oğlu yerine ileri görüşlü, atak, zeki, yani kendisine benzeyen Cem Sultan'ın hükümdar olmasını istiyormuş. Ama Fatih'in bu amacından haberdar olan saraydaki İshak Paşa ve Bayezid yanlısı komutanlar bir karşı atakla padişahı yola çıktığının 3. günü zehirlemeyi başarmışlar. Padişahın ölümünü de Sadrazam Karamani Mehmet Paşa'nın üzerine yıkarak Büyük Sultan'ın tahttaki bütün dayanıklarını yok etmişler. İkinci Bayezid'in Fatih Sultan Mehmet'in cezalandırdığı Çandarlı Halil'in oğlu İbrahim Paşa'yı Sadrazam olarak atamasını da tezlerine kanıt olarak gösteriyordu. Fatih'in öldürülmesinin Osmanlı derin devletinin marifeti olduğunu söyleyecek kadar işi ileri götürmüştü. İnanabiliyor musunuz hocam, bu saçma tezleri ileri süren kişi bir Türk, hem de bir tarih profesörü. Yine coşkuya kapılmıştı Çetin. Bir mehter takımı eksikti, bir de al yeşil Osmanlı sancağı. O yüzden de ölmeyi hak ediyordu. Sözlerim soğuk duş etkisi yaptı üzerinde. Öylece kaldı. Kulaklarımıza çarpan rüzgarın hafif uğultusundan başka bir ses duyulmuyordu karlarla kaplı sokakta. Ben öyle bir şey mi söyledim hocam? Savunmadan çok saldırı havası vardı tavrında, hiç etkilenmedim. Üstelik caddeye yaklaştığımıza göre çok daha cesur davranabilirdim. Ne söylediğinin önemi yok. Sen soruma cevap ver. Nusret'i bu yüzden mi öldürdün? Olduğu yerde zıpladı adeta. Öldürmek mi? Yapmayın hocam, ben kimseyi öldürmedim. Artık onun palavralarına karnım toktu. Tek başına değil tabii ki, arkadaşınla birlikte. Sibel ve Erol mu? Karşımda kıvrandığını görmek büyük zevkti. Başka kim olacak diye sürdürdüm. Belki Sibel çalmıştır kapıyı. Ne de olsa kız. Nusret kuşkulanmaz. Yanlış düşünüyorsunuz hocam. Nusret Hanım öldürüldüğünde biz Sibel'le ayrılmıştık. Sibel'le ilişkimiz bitmişti. Bomboş sokakta iri gövdesinin hazin bir görüntüsü vardı. Yalandan gülümsemeye çalıştı. Onu bile beceremedi. Gördüğünüz gibi sadece siz değilsiniz terk edilen. Demek bu çirkin çocuğun aşk yolculuğu da benimki gibi hüsranla sonuçlanmıştı. Belki daha da kötü. Aklıma gelen en beter ihtimali sordum. Yoksa Erol'la mı? Bilmiyorum diyerek bu bahsi kapatmak istedi. Ama can damarına dokunmuştum. Fazla alakasız kalamadı. Emin değilim. O akşam ikisini de izledim. Gözlerini yüzüme dikerek vurguladı. Evet, ikisini de izledim sinsice. Çektiği aşk acısı umurumda bile değildi. Bana onun katil olduğunu kanıtlayacak bilgiler lazımdı. Hangi akşamdan söz ediyorsun? Nusret Hanım'ın öldürüldüğü akşamdan. Üçümüz de Taksim'deydik. Atatürk Kütüphanesi'nde, Fatih Devri'nde enflasyon başlıklı bir seminer vardı. Seminerden birlikte çıktılar, ben de peşlerine takıldım. Erol'un evine gittiler, sokağın karşısındaki internet kafeye girip saatlerce Sibel'in evden çıkmasını bekledim. Sevdiğim kız, en yakın arkadaşımın evinden çıksın diye bekliyordum. Çıkmadı, geceyi orada geçirdi. Hiçbir şey kanıtlamaz diyeceksiniz. Doğru, daha önce de Erol'da kaldığı olmuştu. Ama gel de bana sor, en yakın arkadaşın da olsa... İşte gerçek sürpriz buydu. Katil zanlısı sandığım adam, cinayet saatinde kıskançlıktan deliye dönmüş bir halde sevgilisini izlediğini iddia ediyordu. Yalan söylüyor olmalıydı. Üç katil aralarında anlaşarak böyle bir senaryo uydurmuşlardı. En akla yakın ihtimal buydu. Ama bir dakika. Sibel yurt dışına gitmek için Akın'dan yardım alacağını anlatmamış mıydı? Akın'ı da o sebepten merak etmiyor muydu? Yorgun zihnim iyice allak bullak olmuştu. Yoksa doğruyu mu söylüyordu bu Çetin? O sebepten mi bu sabah arabada o kadar öfkeli davranmıştı? Samimi olabilir miydi? Sanki zihnimi okuyormuş gibi umutla mırıldandı. İnternet kafenin yetkilisiyle konuşabilirsiniz. Erol'un evinin tam karşısındaki Avatar Kafe. Kel kafalı bir sahibi var. Bira göbeğinden ayak parmaklarını göremeyen şişko bir adam. Epeyce sohbet ettik o gece. Beni mutlaka hatırlar. Ona sorarsanız sözlerimi doğrulayacaktır. Şahidi de vardı demek. Ama resmi tamamlamak için son bir sorumu daha cevaplaması gerekiyordu. Akın'a niye tokat attın? Tahir Hoca'nın evinde diyorum. Fatih projesi sebebiyle mi? Az önce Volkswagen'in farları altındayken ortaya çıkan o çıplak ürkeklik belirdi yine yüzünde. Anladınız değil mi diye başını salladı. Hayır, proje yüzünden değil. Sibel'e yardım edecekti yurt dışına gitmesi için. Emin değilim ama belki Sibel beni terk ettiğini bile söylemiş olabilir ona. Biliyorsunuz biraz asabi biriyim. Belki de bu manyaktan kurtulmam için Türkiye'den kaçmam gerek demiştir. O Akın denen oğlan alaycı gözlerle beni süzüp dalga geçer gibi konuşunca dayanamadım, yapıştırdım tokadı suratına. Tabii Fatih meselesinden de gıcık oluyordum ama asıl neden Sibel'i benden uzaklara götürecek olmasıydı. Yüzünü ele geçiren umutsuzluğu o kadar iyi tanıyordum ki ancak acı içinde kıvranan insanlarda görebilirdiniz bu yıkık ifadeyi. Yok, yalan söylemiyorum. Ne Nusret'i ne de Tahir Hakkı'yı öldürmüştü. Belki benim kadar umutsuz olabilirdi ama bu delikanlı asla katil değildi. Peki kim öldürmüştü o zaman? Beni 21 yıl önce terk edip giden sevgilimi? Ortalıkta başka zanlı kalmadığına göre yoksa... Artık bu meseleyi düşünmek bile beynimi ağrıtıyordu.